Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek muhterem Erkam Radyo dinleyicileri, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda Müslümanın Dokunulmaz Hakları bölümündeyiz. Riyaz-ı Salihin'in 241. hadisindeyiz. Ebu Ümare Bera bin Azib radıyallahu anhuma anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize 7 şeyi emretti. 7 şeyi de yasakladı. Çok önemli demek ki. Peygamberimiz bizden neler istiyor? Görelim. 7'ye de 14. Bize şunları emretti. Peygamberimizin emrettiği şeyler. Kıymetli dinleyenler, bunların her birisini kendimize hitap gibi düşünelim. Hastayı ziyaret etmek. Peygamberimiz hastaları ziyaret etmemizi istemiş. Cenazeye katılmak. Aksırana yarhamukallah demek. Yeminini bozmayıp yemini üzere devam etmek. Yemin ettiyse bozmamak. Ama yanlış bir şey üzerine yemin ettiyse onu bozup doğrusunu yapmak, kefaret ödemek. Zulme uğrayana yardım etmek. Mazluma yardımcı olmak. Davet edenin davetine katılmak. Selamı yaygınlaştırmak. Peygamberimizin 7 emri: hasta ziyareti, cenazeye katılmak, aksırana yarhamukallah demek, yemin bozmayıp yemin üzere devam etmek, zulme uğrayana yardımcı olmak, davet edenin davetine katılmak, selamı yaygınlaştırmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şunları da yasakladı buyuruyor Bera radıyallahu anh. Altın yüzükler veya yüzük takmak. Altın yüzük takmak. Altın yüzüklerden yasakladı veya altın yüzüğü takmayı yasakladı. Gümüş kaptan su içmek. Altın ve gümüş kaplı. Altın ve gümüş ziynet eşyası olduğu için bunların yemek, içmek olarak, mutfak eşyası olarak kullanılması gurur, kibir sebebiyle tabu oluyor. Bunu Efendimiz yasaklıyor. İpek minder kullanmak. İpek minder üzerine oturmayı yasakladı diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kalın ipek elbise giymek, ince ipek elbise giymek, halis ipek kumaştan elbise giymek. Demek ki Efendimizin yasakları da daha çok övünmeye sebep olan israf türü eşyalardan oluyor. Bunlar da altın yüzük takmak, altın ve gümüş kaptan su içmek, ipek minder kullanmak, ipekten yapılmış elbise giymek, ince ipek. İpeğin çeşitleri olduğu için bunları tek tek saymış Efendimiz. Kalın ipek, ince ipek giymek, kalın ipek giymek, halis ipek kumaştan elbise giymek. O zaman için ipeğin çeşitleri olduğu için harir, istebrak, dibaç diye. Bunların üçünden de Efendimiz tek tek yasaklamış. Müslüm'ün rivayetinde yitiği ilan etmek ilk 7 şey arasında sayılmıştır. Yani emredilen şeylerin arasında yitik bir şey bulduysa insan, bir eşya, kayıp eşya bulduysa onu ilan etmesi de Efendimizin emrettiği şeyler arasındadır. Açıklamalara gelelim efendim. Hadisimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bazı sözlerini sahabenin mana ve mahiyetiyle rivayet ettiğinin de bir delilidir. Mana ile hadis rivayetinin belli bir dönemde belli şartlarla caiz olduğunu biliyoruz. Bu hadiste geçen ve Peygamberimizin emrettiği belirtilen haklar ve vazifelerin tamamına yakını bundan önceki hadiste de geçmişti. Bunların mahiyetini orada yeterince açıklamıştık. Önceki programda bunları açıklamıştık. Aynı şeyleri tekrar etmeyelim. Bu rivayette anılan yemini bozmayıp yemin üzerine devam etmek ve zulme uğrayana yardım etmek ilavelerine kısaca açıklık getirelim. Bir kimse herhangi bir sebeple yemin edebilir. Bu yemin dini açıdan uygun ve uyulması gereken bir yemin olabileceği gibi hata eseri yapılmış ve bozulması icap eden bir yemin de olabilir. Yemin bozmak için dünyevi bir zararın giderilmesi veya uhrevi bir vebal korkusu olması gerekir. Bu takdirde yemini bozmanın kefareti verilir. Dünyevi bir zararı gidermek için, uhrevi bir vebalden kurtulmak için insan yeminini bozabilir ama kefaretini verecek. Çünkü yemin Allah'ın adı anılarak Allah için kesin söz vermektir. Allah'ı şahit tutuyoruz. bu sözü yerine getirmemenin meşru ve kabul edilebilir bir sebebi olmalıdır. Yeminlerin bir takım çeşitleri ve ona göre de hükümleri vardır. İlmihal kitaplarında bunlara bakılabilir. Çünkü yemin konusu herkesin karşılaşacağı günlük hayatın içinde bir konudur. İlmihal, herkesin evinde bir ilmihal olacak. Kafasına takılan bir konu olduğunda açacak onun fihristini, hemen bakacak. Yeminlerle ilgili bölüm açıp okuyacak. Yeminle ilgili neler, hükümler nelerdir, bilgilenmiş olacak. Her Müslüman bu gibi dini sorumluluk taşıdığı konularda yeterli bilgi sahibi olmalıdır. İlmihal bilgisi farzdır, değil mi? Aksi takdirde büyük hatalara düşer. Bilgi sahibi olmanın zaruri olduğu konulardaki bilgisizlik de affedilmez. Yani farz, ilmihal bilgileri konusundaki bilgisizlik affedilir. Ya ben bilmiyordum, ilk defa duymuştum, hiç duymamışım gibi şeyler de mazeret değil. Çünkü kitaplar yazılmış, dersler veriliyor, Müslüman ülkedeyiz. Gidip en azından ya benim ne sorumluluklarım var diye bir hocaya sorar insan. Ya ben bir şey bilmiyorum İslam'la ilgili. Neler yapmam gerekir, neler yapmamam gerekir, bana bir bilgi verebilir misiniz der. Hoca da anlatır dil döndüğü kadar, kitabı gösterir, şu kitabı bir okuyun der. İnsan o şekilde haklarını, vazifelerini öğrenmiş olur. Fakat herkes fetvaya taalluk eden her konuyu bilme imkanına sahip olamaz. Bu takdirde yapılacak iş o konuyu bilen alimlere, müftülere sorup ona göre hareket etmektir. Yani dünyevi işlerimizde o işle ilgili ne kadar bilgi varsa sağını solunu her şeyi öğreniyoruz ki yanlış bir şey yapmayalım, eksik bir şey kalmasın diye. Öncelikle dini konuları bu şekilde öğrenmemiz gerekir. Kefaret yemini bozduktan sonra yerine getirilir. Çünkü kefaret tövbe demektir. Tövbe ise günahtan sonra yapılır. Yemini bozmanın kefareti kişinin maddi gücüne göre farklılık arz eder. Müslüm veya gayrimüslim bir köle veya cariye azat etmek. Yeminin kefareti olarak köle azat etmek. Veya 10 fakiri orta halli bir şekilde giydirmek. Veya 10 fakiri sabah akşam doyurmak. Veya 3 gün arka arkaya oruç tutmak. Cezalarını kefaret olarak sıralayabiliriz. Bunlar kefarettir. Demek ki yeminden uzak durmak lazım. Ulu orta her şeye yemin etmemek. Dilini insan yemine alıştırmaması gerekir. Bir anlaşmazlık durumu oluyor. Hazreti Osman'la başka bir sahabi bir hakeme müracaat ediyor. Hakem diyor yemin eder misiniz deyince Hazreti Osman yemin etmektense diyor ben bu işten vazgeçiyorum. Tamam diyor, onun iddia ettiği gibi olsun diyor. Yemin etmemek için yani davasından vazgeçiveriyor. Yeminden uzak durmak lazım. Olur bazen insan yemin ederse onu tutması lazım. Yanlış bir yemin yaptıysa işte bundan sonra hiç annemin evine gitmeyeceğim diye yemin ettiyse bir insan, artık ben yemin ettim annemin evine gitmem, ziyaret etmem diyebilir mi? Diyemez. Öbür tarafta Allah'ın emri var. Anne babaya iyilik diye pek çok ayetler var, hadisler var. Yanlış bir yemin olmuş demektir bu. O zaman ne yapacak? Yeminine kefaret ödeyecek. Biraz önce saydığımız kefaretlerden birisini, ondan sonra annesine gidip ziyaret edecek, gönlünü alacak. Diğer konu mazluma yardımcı olmaktı. Mazluma, haksızlığa uğrayana yardım etmek Müslümanların üzerine düşen önemli bir vazife olup dini hükmü de farz-ı kifayedir. Zulme uğrayanın Müslüman olmasıyla gayrimüslim olması arasında herhangi bir fark yoktur. Demek ki mazlum Müslüman demiyor, mazlum diyor. Biz zulüm ve mahiyetini, mazluma yardımın zaruretini daha önce programımızda işlemiştik. Onunla ilgili yine Riyad-ı Salih'in zulüm başlığı altındaki zulme engel olmakla ilgili hadisleri, açıklamaları okunabilir. Peygamber Efendimiz'in yasakladığı şeylerin başında altın yüzük kullanmak gelmektedir. Yasaklanan maddelerin altın yüzük. Erkeklerin altın yüzük kullanmalarının haramlığında ümmetin alimlerinin icmaı vardır. Erkekler altın yüzük kullanamazlar. Kadınlar için böyle bir haramlık yoktur. Altın yüzük gibi altın kolye, altın zincir ve altın süs eşyalarının her birini erkeklerin kullanması caiz değildir. Sıhhi bir mecburiyetten dolayı altın diş yaptırmak, vücudun herhangi bir uzvunda altın kullanmak. İşte bir sahabenin burnu kırılmış, diğer maddeler koku yaptığı için altından kullanmışlar mecburen. haramlık kapsamının dışındadır bunlar. Bunlarda bir sakınca veya yasaklık yoktur. Altın ve gümüş hilkaten para olup biriktirilmesi ve elde tutulması değil, piyasada bulunması ve amenin hizmetine yönelik yatırımlara sarf edilmesi gerekir. Yani yaratılış olarak altın ve gümüş para olarak yaratılmış. İnsanın boğazına hapsedilmek için değil. Dolayısıyla erkekler bunu kullanmasınlar. Kadınlar tabii onların fıtratları icabı süslenmeleri gerekir. Onları serbest bırakmış Cenab-ı Hak. Ve bu altın ve gümüş para olarak tedavülde olması gerekir. Piyasaya arz edilmeyen altın ve gümüş ülkenin ve toplumun zenginliğinden sayılmaz. Bir sene müddetle elde kalan altın ve gümüş için 40'ta bir zekat ödenmesi farzdır. Bu ziynet eşyalarında zekatı var. Bu altını ve gümüşü elde tutmanın bir nevi cezası sayılabilir. Yani kadınlar altın ziynet eşyaları kullanırlar ama bunun da zekatını her sene verirler. Gümüş kaplar içinde yemek yenilmesi ve su içilmesi de yasaklanmıştır. Tabii ki altın kaplar öncelikle yasaktır. Daha açık bir ifadeyle altın ve gümüşten yapılmış ev eşyaları kullanılması caiz değildir. Yani altın ve gümüşten ev eşyası kullanılmamalıdır. Bunlar ya kadınlar için ziynettir veya para olarak kullanılır. Ancak bu kaplar tıp alanında veya kimyevi maddeler yapımında ya da zaruri olan hallerde kullanılabilir. Hadis-i şeriften öğrendiğimiz bir başka yasak da erkeklerin ipek elbise giymeleridir. Burada ipeğin kullanılması söz konusu olan bütün çeşitlerinin erkekler için haram kılındığını görüyoruz. Kadınlar için yine ipek elbise serbest. Altın ve ipek kadınlara helal ama erkeklere haram. Şu kadar var ki haram kılınanların tamamı saf ipek çeşitleridir. İpek karışımı olan kumaşlar bu hükmün dışındadır, azınlıkta kalıyorsa. Kadınlar için ise altında da olduğu gibi böyle bir yasaklama söz konusu değildir. Kadının yaşlısı, genci, evlisi, bekarı, zengini, fakiri bu konuda eşittir. Altında olduğu gibi zaruret bulunan hallerde erkeklerin ipek giymelerine izin verilmiştir. Hastalık sebebiyle, çeşitli sebeplerle ipek zaruret olarak giyilmesine izin verilmiş. Müslim'in bir rivayetinde yitiği ilan etmek şeklinde gelen rivayet, bulunan yitik malın kalabalık yerlerde ve herkesin duyabileceği şekilde tarifinin yapılmasıdır. Şöyle bir eşya bulunmuştur, sahibi gelsin diye. Bu da Müslüman'ın vazifeleri arasında sayılıyor kıymetli dinleyenler. Hadis-i şeriften öğrendiklerimiz, bir kişinin yaptığı yemine sadık kalması ve gereğini yerine getirmesi gerekir. Yeminden uzak duralım ama yemin ettiysek de yeminimize sahip çıkalım. Yanlış bir yemin konuda yemin ettiysek ondan da vazgeçip kefaretini ödeyelim. Herhangi bir zaruretten dolayı yeminini bozan kimse kefaretini öder. 2. Mazluma yardım farz-ı kifayedir. Gücü yetenin zulmü önlemesi dini bir vecibedir. Mazlumun Müslüman veya gayrimüslim olması arasında bir fark yoktur. 3. Altın yüzük takmak veya ziynet eşyası kullanmak Müslüman erkeklere haramdır. Müslüman erkekler altın yüzük takmazlar, altın ziynet eşyası kullanmazlar. Gümüş yüzük takabilirler. Altın diş taktırmak veya kaplatmak haram kılınmamıştır. 4. Altın ve gümüşten yapılmış ev eşyası kullanmak haramdır. Kadın erkek, burada ayrım yok. Altın ve gümüşten yapılmış ev eşyası. Yani tabaktan yemek yemek, su içmek bunlar altı erkeğe de kadına da haram. 5. Saf ipeğin her çeşidi Müslüman erkeklere haramdır. 6. Zaruret halleri yasakların kapsamı dışındadır. Zaruret hallerinde olabilir. 7. Peygamber Efendimizin de haram kılma yetkisi vardır. Peygamberimiz de haramları bildiriyor ama tabii ki Efendimizin bu bildirmesi kendi kafasından değil, Cenab-ı Hakk'ın ona sünnet vahyi ile bildirilmesinden kaynaklanıyor. Vahiy iki türlü, bir Kur'an vahyi, vahyi metluf, bir de vahyi gayri metluf, namazda tilavet edilmeyen, peygamberimize mana olarak gelen vahiy, Allah'tan gelen bilgi ama Efendimiz onu kendi ifadeleriyle bizlere aktarıyor. İşte hadis-i şerifler bu şekilde, kutsi hadisler ve nebevi hadisler Bu şekilde Efendimiz'e Cenab-ı Hak bildiriyor. O da hadislerle bazı hükümler koyuyor. Allah'ın rahmeti olan bir konudan bahseden 2-3 hadis-i şerif okuyarak programımızı bitirelim inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlar. Yorgunluk, sürekli hastalık, tasa, keder, sıkıntı ve gamdan ayağına batan dikene varıncaya kadar Müslümanın başına gelen her şeyi Allah onun hatalarını bağışlamaya vesile kılar. Allah'ın rahmetinin genişliğine bakın. Yorgunluk bile insanın günahlarına kefaret oluyor. Günah yoksa derecesini yükseltiyor. Meşru bir işte yorulduysan, maişet temin için, işte ilim öğrenmek için, bir Müslümana yardım etmek için, güzel bir işte yorulduysan kârlısın. Hastalandıysan kârlısın. Tasak, keder, sıkıntı, kalbine bir gam, sıkıntı geldi, keder geldi, üzüntü geldi. Kefaret. Ayağına bir diken battı, kefaret. Diğer hadis-i şerif, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar. Mümin kişiye bir ağrı, bir yorgunluk, bir hastalık, bir üzüntü, hatta bir ufak tasa isabet edecek olsa, Allah onun sebebiyle müminin günahından bir kısmını mağfiret buyurur. Allah'ım ne kadar rahmet sahibisin ya Rabbi, kerem sahibisin. Ve Rabbukel Ekrem. Ekrem Rabbimiz, keremin kemal halinde, zirvesinde. İnsana bir ağrı gelirse, yorgunluk, hastalık, üzüntü, tasa, bunların hepsi günahlarına kefaret oluyor. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlar. Erkek olsun, kadın olsun, mümin Allah'a günahsız olarak kavuşuncaya kadar kendisinden, çoluk çocuğundan ve malından bela, yani imtihanlar eksik olmaz. Demek ki Cenab-ı Hak İmanlı mümin kulu ama müminin hataları var. Onun o hatalarını temizlemek, kendi huzurunu tertemiz almak için kendisine hastalıklar, sıkıntılar, üzüntüler gönderiyor. Bazen çoluğuna, çocuğuna gönderiyor. Bazen malına sıkıntılar gönderiyor. Bu şekilde günahlarını affederek, silerek o kulunu, huzurunu tertemiz bir şekilde alıyor. Demek ki bundan sonra hayatta karşılaştığımız sıkıntılar olduğu zaman, kayıplar, zararlar olduğu zaman bu hadis-i şerifleri hatırlayacağız. İşin bir de bu boyutuna bakacağız. Allah'a şükredeceğiz. Demek ki Cenab-ı Hak bizim hatalarımızı silmek istiyor diyeceğiz. O şekilde sevineceğiz. Üzüntümüz gidecek inşallah. Kıymetli dinleyenler, programımızın sonuna gelmiş olduk. Yeni bir programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olunuz.